Ayrım 24.
Breuer daha sonra asıl nedenlerin kaynağına inerek semptomların hepsini nasıl yok ettiğini ve üstelik en sonunda en temel neden olan babasının ölümünden duyduğu korkuyu da keşfetmesini ve bu tecrübeyi tekrar yaşamasını sağlayarak hastalığından tamamen kurtarabildiğini bir bir anlattı. Büyük bir heyecanla not almaya devam eden Nietzsche hayretini dile getirdi. Bence bu hastaya uyguladığınız tedavi olağanüstü. Psikolojik terapi alanında müthiş bir keşif yapmış olabilirsiniz. Belki kendi problemleriniz için de değerli olabilir bu bilgi. Kendi keşiflerinizin size de faydası dokunabileceği fikri hoşuma gitti. Zira aslında kimse kimseye yardım edemez. İnsan kendine yardım etme gücünü kendi içinde bulmalıdır. Belki sizin de Anna O gibi psikolojik problemlerinizin asıl kaynağını keşfetmeniz gerekiyor. Oysa az önce bu tedavinin sizin için uygun bir yaklaşım olmadığını söylediniz. Neden peki? Birçok nedeni var dedi Breuer. Sesinde bir tıp otoritesinin kesinliği vardı. Benim durumum Anna O'dan çok daha farklı. Her şeyden önce hipnoza eğilimli biri değilim. Bilinç dışı yaşadığım hiçbir şey olmadı. Bu önemli çünkü hislerinin kişinin tamamen sapmış bir bilinç durumunda yaşadığı travmatik bir olaydan kaynaklandığına inanıyorum. Çünkü travmatik hafıza ve aşırı korteks tahriki değişik ruh hallerinde rastlanan bir şeydir. Bu nedenle de günlük yaşam sırasında ele alınamaz ya da yok edilemezler. Sözlerine ara vermeden devam eden Breuer ayağa kalkıp ateşi karıştırdı ve bir parça odun daha attı. Ayrıca bundan daha da önemli olabilecek bir şey varsa o da benim semptomlarımın histerik olmadığıdır. Bunlar sinir sistemimi ya da bedenimin herhangi bir bölümünü etkisi altına almıyor. Hatırlarsanız histeri kadınlarda görülen bir hastalık. Sanırım benim durumum nitelik olarak daha ziyade normal insan angısına ya da ıstırabına yakın. Tabii nicelik olarak ise çok daha fazla. Bir şey daha var. Benim semptomlarım akut değil. Uzun yıllarla birlikte bu hale geldi. Listenize bakın. Bu problemlerimin hiçbirinin başlangıç tarihini size veremem. Fakat hastama uyguladığım tedavinin bana faydası olmamasının bir nedeni daha var. Ve bu oldukça rahatsız edici bir neden. Berta'nın semptomlar. Berta mı? İlk isminin baş harfi B derken haklıymışım. Breuer sıkıntıyla gözlerini kapattı. Sanırım aklım başımdan gitti. Hastamın gizlilik haklarını ihlal etmemek benim için son derece önemlidir. Özellikle de bu hastanın. Ailesi bu çevrede çok iyi tanınır ve herkes de benim onun doktoru olduğumu biliyor. Bu nedenle diğer doktorlara ondan bahsederken her zaman dikkatli olmuşumdur ve ipucu vermemeye çalışmışımdır. Ama burada sizinle birlikteyken takma at kullanmak sıkıcı. Yani hem rahatça konuşmaya çalışmak ve içinizi boşaltmak hem de yanlış bir isim söylememek için sürekli kendinizi kontrol altında tutmak demek istiyorsunuz galiba. Tıpkı dediğiniz gibi, diyen Breuer içini çekti. Şu andan itibaren ondan söz ederken gerçek ismini kullanmaktan başka çarem yok. Berta, ama bunu kimseye söylemeyeceğinize dair bana yemin etmelisiniz. Nietzsche'nin hiç beklemeden tabii demesi üzerine Breuer ceketinin cebinden pro kutusunu çıkartıp içinden bir tane aldı. Nietzsche reddettiği için kendisi yaktı. Nerede kalmıştım diye sordu. Bu yeni yönteminizin neden sizin problemlerinize hitap etmediğini anlatıyordunuz. Bir de rahatsız edici bir nedenden söz ettiniz. Evet, rahatsız edici bir nedeni var. Breuer devam etmeden önce mavi dumanını uzun uzun dışarı üfledi. Bazı meslektaşlarıma ve tıp öğrencilerine bu vakayı anlatırken çok önemli keşif yaptığımı söyleyerek böbürlenmek gibi bir aptallık ettim. Ama birkaç hafta sonra onu başka bir doktora devrettiğimde bütün semptomlarını tek tek yinelemeye başladığını öğrendim. Şimdi benim halimin ne kadar kötü olduğunu anlıyor musunuz? Kötü diye karşılık verdi Nietzsche. Çünkü gerçek olmayabilecek bir iyileştirmeden söz etmiştiniz, öyle mi? Bazen o konferansa katılan herkesi tek tek bulup vardığım sonuçların ne kadar yanlış olduğunu söylediğimi hayal ediyorum. Bu zaten hep yaşadığım bir duygu. Meslektaşlarımın benim hakkımdaki düşünceleri benim için hep önemli olmuştur. Bu yüzden canım çok sıkılıyor. Bana karşı saygılarından emin olmama rağmen kendimi dolandırıcı gibi hissediyorum. Beni allak bullak eden şeylerden biri de bu. Bunu da listenize ekleyin. Nietzsche vazifesine bağlı bir tavırla defterini açıp bir süre bir şeyler yazdı. Ama Bertha konusuna dönecek olursak hastalığının yeniden nüksetmesinin sebebini tam olarak bilemiyorum. Belki de hipnoz tedavisi gibi benim uyguladığım tedavi de geçici olarak başarılı olmuştur. Ama belki de tedavi etkili olmuştu. Fakat felaketle sonuçlandığı için bozulmuş olabilir. Nietzsche tekrar kalemini ele aldı. Felaketle sonuçlandı derken ne demek istiyorsunuz? Bunu anlayabilmeniz için önce onunla aramızda geçenleri anlatmam gerek. Bu konuda fazla hassas davranmanın bir faydası olmayacak. Olduğu gibi anlatayım da bitsin. Ben bu yaşlı aptal adam ona aşık oldum. Saplantı haline getirdim. Hiçbir zaman aklımdan çıkaramadım. Breuer bu kadar kolay hatta heyecanla açılabilmesine hayret etmişti. Günüm ikiye bölünmüştü. Yarısı Bertha ile olduğum zamanlar, diğer yarısı da tekrar birlikte olmayı beklediğim zamanlar. Onu haftanın her günü bir saat görüyordum. Sonra günde iki kez görmeye başladım. Onu her gördüğümde büyük bir ihtirasla doluyordu içim. Bana dokunduğu zaman cinsel açıdan tahrik oluyordum. Size neden dokunuyordu? Yürürken zorluk çekiyordu. Bu yüzden yürüyüşe çıktığımızda koluma giriyordu. Sık sık birdenbire baldırlarına kramp girdiği için uzun uzun masaj yapmam gerekiyordu. Bazen öyle acıklı ağlıyordu ki onu rahatlatmak için kollarımı almak zorunda kalıyordum. Bazen yanında oturduğumda kendiliğinden transa giriyor, başını omzuma dayıyor ve bir saat boyunca baca temizliği yapıyordu. Bazen de başını kucağıma koyar ve bir bebek gibi uyurdu. İçimin cinsel duygularla dolmasından başka elimden bir şey gelmediği öyle çok, öyle çok zaman oluyordu ki. Belki, dedi Nietzsche, bir erkek ancak bir erkek gibi davranarak onun içindeki kadının ortaya çıkmasına yol açar. Breuer başını hızla kaldırdı. Sizi yanlış anladım galiba. Hastayla girilecek her türlü cinsel temasın yanlış olduğunu siz de bilirsiniz. Tabii bunlar Hipokrat yemininde yasaklanmıştır. Ya kadın? Kadının sorumluluğu yok mudur? Ama o kadın değil, bir hasta. Ne demek istediğinizi anladığımı sanmıyorum. Buna daha sonra dönelim, dedi Nietzsche soğukkanlılıkla. Felaketle sonuçlanması meselesine gelmedik henüz, değil mi? Bertha'nın her gün daha iyiye gittiğini, semptomlarının birer birer düzeldiğini görüyordum. Ama doktorunun durumu kötüye gidiyordu. Her zaman anlayışlı ve sakin bir kadın olan karım Matilde, Bertha'ya bu kadar zaman harcamama, önceleri sitem etmeye başladı, daha sonra onun hakkında konuşmam bile onu kızdırmaya başladı. Neyse ki Matilde'ye Bertha hakkındaki duygularımı anlatmak gibi bir aptallık yapmadım. Ama galiba şüphelenmişti. Bir gün bana öfkeyle bağırıp Bertha adını ağzıma almamı yasakladı. Ondan sonra ben de karıma kızmaya, hatta onu yoluma çıkan biri olarak görmeye başladım. Sanki o olmasaydı Berta ile yeni bir yaşama başlayabilirdim. Brewer, Nietzsche'nin gözlerini kapattığını görünce durdu. İyi misiniz? Bugünlük bu kadar yeter mi dersiniz? Dinliyorum. Bazen gözlerim kapalıyken daha iyi görürüm. Evet, durumu karmaşık yapan başka bir faktör daha vardı. Eskiden Frau Baker'dan önce yanımda Eva Berger adında bir hemşire çalışırdı. Birlikte çalıştığımız 10 yıl içinde çok yakın dost ve sırdaş olmuştuk. Eva benim için kaygılanmaya başlamıştı. Duygularıma kapılıp yanlış bir şey yapacağımdan ve Berta'ya karşı duyduğum delice tutkunluğun beni mahvedeceğinden korkuyordu. Ve bir gün sırf dostluk adına kendisini kurban olarak sundu. Nietzsche'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Brewer bir süre gözlerinin akını görebilmişti. Kurban demekle neyi kastediyorsunuz? Kendimi mahvetmemi önlemek için her şeyi yapabileceğini söyledi. Eva, Matilde ile benim aramda bir süredir cinsel ilişki olmadığını biliyor ve Berta'nın üzerine bu kadar düşmemi buna bağlıyordu. Sanırım cinsel gerilimimi rahatlatmayı teklif etti bana. Bunu sizin için yaptığına inanıyorsunuz, öyle mi? Bundan eminim. Eva çok çekici bir kadındır. İstediği her erkeği elde edebilir. Bu teklifini benim yakışıklılığım için yapmadığına emin olabilirsiniz. Bana bir bakın. Kelleşen bir kafa, süpürge çalısı gibi bir sakal ve bir de şu kepçe kulaklar. Brewer dışarı çıkık kulaklarını gösterdi. Çocukken beni hep böyle çağırırlardı. Ayrıca bana yıllar önce yanında çalıştığı biriyle ilişkiye girmesi yüzünden işini kaybettiğini anlatmış ve bir daha asla böyle bir şey olmayacağına yemin etmişti. Peki, Eva'nın kendini kurban etmesinin yardımı oldu mu? Kurban kelimesinin söylenişindeki kuşkuculuğu ve muhtemelen de aşağılamayı anlamamazlıktan gelen Brewer gayet sakin cevap verdi. Bu teklifi hiçbir zaman kabul etmedim. Eva ile yatmamın Berta'ya ihanet olacağını düşünecek kadar aptaldım. Bazen bunu yapmadığım için çok pişmanlık duyuyorum. Anlayamıyorum. Nietzsche'nin hala ilgiyle açık kalan gözlerinde yorgunluk işaretleri okunuyordu. Sanki dayanabileceğinden fazlasını görmüş ya da dinlemiş gibiydi. Pişman olduğunuz şey nedir? Eva'nın teklifini reddetmek tabii. Sık sık büyük bir fırsat kaçırdığımı düşünüyorum. Beni rahatsız eden olumsuz düşüncelerden biri de bu. Brewer, Nietzsche'nin defterine işaret ederek bunu da listeye ekleyin. Nietzsche tekrar kalemini alıp Brewer'in giderek büyüyen listesine yeni bir madde daha ekledi. Bu pişmanlığı hala anlayamıyorum. Eva'yı kabul etseydiniz ne değişecekti? Değişmek mi? Değişmenin bununla ne ilgisi var? Bu eşsiz bir fırsattı. Bir daha asla karşıma çıkmayacak bir fırsat. Hayır demek de eşsiz bir fırsattı. Aşufte'ye hayır diyebilmek kutsal bir fırsattır. İşte siz böyle bir fırsat yakalamışsınız. Nietzsche'nin yorumu Brewer'i hayrete düşürmüştü. Nietzsche'nin cinsel açlığın şiddeti hakkında hiçbir şey bilmediği belliydi. Ama bu konuyu tartışmanın hiçbir faydası olamazdı. Belki de istediği an Eva'nın onun olabileceğini iyi anlatamamıştı. Nietzsche, insanların karşısına bir fırsat çıktığında onu yakalaması gerektiğini anlayamıyor muydu? Ama bu kutsal hayır sözcüklerinde karmaşık bir şeyler olduğunu hissediyordu. Bu adam koca kara noktalarla özgün şimşek parıltılarından oluşan ilginç bir karışım diye düşündü Brewer. Ve bir kez daha bu tuhaf adamın ona çok değerli bir şeyler vereceğini hissetti. Nerede kalmıştık? Ah evet, o son felaket. Tüm bunlar olup biterken Berta ile ilgili yaşadığım cinselliğin tamamen hayal dünyamda geçtiğini düşünüyordum. Yani sadece kendi zihnimde yaşadığıma ve ona hiçbir şey belli etmediğime inanıyordum. Bir gün annesinin gelip de Berta'nın Doktor Brewer'den hamile olduğunu iddia ettiğini söylediğinde nasıl bir şok geçirdiğimi siz düşünün. Brewer bu sahte gebelik olayını duyunca Matilde'nin nasıl öfkeden deliye döndüğünü ve Berta'yı hemen başka bir doktora devretmesi ve Eva'yı da kovması için nasıl kızgın emirler yağdırdığını anlattı. Peki siz ne yaptınız? Ne yapabilirdim? Bütün kariyerim, ailem, bütün hayatım sallantıdaydı. Hayatımın en berbat günüydü. Eva'ya ayrılması gerektiğini söylemek zorunda kaldım. Tabii ben ona yeni bir iş bulana kadar çalışmaya devam etmesini de teklif ettim. Beni anladığını söylemesine rağmen ertesi gün işe gelmedi ve bir daha onu görmedim. Birkaç kez mektup yazdım ama hiçbirine cevap vermedi. Berta'ya gelince işler daha da kötüye gitti. Ertesi gün onu görmeye gittiğimde sayıklaması geçmiş, onunla birlikte benim onu gebe bıraktığım kuruntusu da kaybolmuştu. Ama olan biteni tamamen unutmuştu. Artık onun doktoru olmayacağımı bildirdiğim için buna bir felaket olarak görüyor ve buna tepki veriyordu. Ağladı. Fikrimi değiştirmemi rica etti. Yanlış bir şey yapıp yapmadığını söylemem için yalvardı. Ve tabii onun yaptığı yanlış hiçbir şey yoktu. Doktor Brewer'in bebeği diye haykırması, geçirdiği histeri krizinin bir parçasıydı. O değil, hezeyanı konuşuyordu. Peki, kimin hezeyanıydı bu? Evet, bu tabii ki onun hezeyanıydı. Ama onun sorumlu olduğu bir şey değildi. Rüyalarda yaşanan garip olaylardan ne kadar sorumlu olunabilirse, o da bundan o kadar sorumlu tutulabilir. İnsanlar böyle durumlarda tuhaf ve olmayacak şeyler söylerler. Söylediği sözler bana tuhaf ve olmayacak sözler gibi gelmiyor, Doktor Brewer. Aklıma bir şey geldiğinde araya girebileceğimi söylemiştiniz. Bir gözlemde bulunmak istiyorum. Benim dikkatimi çeken şey, bütün düşüncelerinizden ve bütün eylemlerinizden kendinizi sorumlu tutmanız. Onun ise... Nietzsche'nin sesi sertleşmişti. Parmağını Brewer'e doğru sallayarak, onun ise hastalığı sayesinde her şeyden muaf tutulması. Ama Profesör Nietzsche, siz kendiniz de söylediniz. Güç en önemli şeydir. Bulunduğum pozisyon sayesinde ben daha güçlüydüm. Benden yardım istemişti. Ne kadar hassas olduğunun farkındaydım. Babasını çok sevdiğini biliyordum. Belki haddinden fazla. Hastalığının babasının ölümüyle başladığını da, beni babasının yerine koyduğunu da biliyordum. Ve ben onun bu duygularını sömürdüm. Beni sevmesini istedim. Bana en son söylediği sözler neydi biliyor musunuz? Onun tedavisini başka bir doktora devrettiğimi söyledikten sonra dönüp yürüdüm. Arkamdan şöyle bağırıyordu. Sen benim için her zaman tek erkek olacaksın. Hayatıma asla başka bir erkek girmeyecek. Korkunç sözler. Ona ne kadar zarar verdiğimin kanıtı. Ama bundan daha da korkunç bir şey vardı. Söyledikleri hoşuma gitmişti. Onun üzerindeki gücümü kabullenmesi bana zevk vermişti. İşte gördüğünüz gibi onu daha da zayıf bir halde bıraktım. Sakatladım. Onu bağlayıp bacaklarını kötürüm bırakmaktan farksızdı bu yaptığım. Onu son olarak gördükten sonra diye sordu Nietzsche. Bu sakatın akıbeti ne oldu? Kreuzlingen'de başka bir sanatoryuma yatırıldı. Eski semptomlarının çoğunu yüksetmiş, ruhsal durumunda dalgalanmalar, her sabah ana dilini unutması, sonunda bağımlı olduğu morfinle ancak yatıştırılabilen acılar. Yalnız ilginç bir nokta daha var. Oradaki doktoru ona aşık olmuş. Tedaviyi başka birine devretmiş ve bunun arkasından da Berta'ya evlenme teklif etmiş. Yani aynı model yeni doktorla da tekrarlanmış. Farkındasınız değil mi? Farkında olduğum tek şey, Berta'nın başka bir erkekle beraber olması düşüncesinin beni mahvettiği. Lütfen listenize kıskançlığı da ekleyin. En büyük problemlerimden biri de o. İkisinin konuştuğu, birbirine dokunduğu, hatta seviştiği gibi düşünceler beynimi kurt gibi kemiriyor. Bu kuruntuların bana verdiği büyük acıya rağmen kendime işkence etmeye devam ediyorum. Bunu anlayabiliyor musunuz? Siz hiç böyle bir kıskançlık yaşamış mıydınız? Bu soru görüşmelerinde bir dönüm noktası oluşturuyordu. Breuer başlangıçtan beri belli bir niyetle böyle bir duyguyu açıklamayı amaçlamıştı. Nietzsche'nin önüne bu modeli koyarak onu kendisinin yerine koymasını bekliyordu. Ama itiraf işlemine kendini biraz fazla kaptırmıştı. Nietzsche, Breuer'in danışmanı olarak ona sadık kalacağına yemin ettiğine göre ortada bir risk yoktu. Breuer için yeni bir deneyimdi bu. Duygularını hiç kimseyle bu kadar fazla paylaşmamıştı. Bir de Max vardı ama Max'la konuşurken onun gözündeki imajını bozmamaya gayret etmiş ve sözlerini dikkatle seçmişti. Eva Berger'le konuşurken bile kendini bir ölçüde tutmuş, yaşlanmadan dolayı oluşan çatlakları, tereddütlerini, kendisiyle ilgili şüphelerini ve yaşlı bir adamı genç ve çekici bir kadının gözünde zayıf ve sönük gösterecek her şeyi ondan saklamaya çalışmıştı. Ama Berta ve yeni doktoru ile ilgili içini kemiren kıskançlığı anlatmaya başladığında tekrar Nietzsche'nin doktoru rolüne geri dönmüştü. Aslında yalan söylemiyordu. Berta ve yeni doktoru hakkında gerçekten bazı söylentiler vardı ve kıskançlığı da gerçekti. Ama Nietzsche'nin itiraf sürecine girmesini çabuklaştırmak için bazı şeyleri abartmıştı. Zira Nietzsche'nin kendisi de Lou Salome, Paul Ree ve kendisinden oluşan Pisagor üçgeni ilişkisinden dolayı kıskançlık duyuyor olmalıydı. Ama bu strateji de işe yaramamıştı. Nietzsche bu temaya en azından farklı bir ilgiyle yaklaşabilirdi ama böyle olmamıştı. Yalnızca belli belirsiz başını sallamış, defterinin sayfalarını çevirmiş ve notlarını gözden geçirmişti. İki adam sessizliğe gömüldü. Sönmekte olan ateşe bakıyorlardı. Breuer elini cebine götürerek ağır bir altın saat çıkardı. Babasından bir armağandı bu saat. Arkasında şu sözler yazılıydı. Oğlum Joseph'e, benim ruhumun ruhunu geleceğe taşı. Nietzsche'ye baktı. Bu yorgun gözlerde görüşmenin artık sona ermesini bekleyen bir ifade mi vardı? Artık gitse iyi olurdu.